Ayrım 37, sayfa 523. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 180. Bölüm. Alevler söndürüldüğünde geriye kömür olmuş iki ceset kalmıştı. Kararmış kemikler, iç içe geçmiş tüten iki ceset. Flora ambulansla götürülürken samanlığın önündeki düzlüğe yaşlı bir kadın geldi. Çiftlik sahibinin eşiydi, donmuş gibi bakıyordu. Yuna Stockholm'e dönüyordu. Radyoda kitaplarla ilgili bir program dinliyor, bir yandan da çekiç ve taşı düşünüyordu. Cinayet silahlarına çok şaşırmıştı ama şimdi her şey açıklığa kavuşmuştu. Elisabeth'i anahtarlar için öldürmemişti. Daniel'de tecrit hücresinin anahtarı zaten vardı. Elisabeth onu görmüş olmalıydı. Daniel, Elisabeth'i cinayet işlediğini gördüğü için öldürmüştü. Anahtarları almak için değil. Arabanın camına ve tavanına şiddetli bir yağmur vurmaya başladı. Damlalar akşam güneşiyle parlıyor, asfaltın üzerinden beyaz dumanlar yükseliyordu. Elizabeth ilaçlarını alıp uyuduğunda Daniel büyük bir olasılıkla Miranda'nın yanına gidiyordu. Miranda, Daniel ne istiyorsa yapmıştı, başka bir alternatifi yoktu. Soyunmuş, üşümemek için omuzlarına yorgan alarak sandalyeye oturmuştu. Ama o gece bir şeyler ters gitmişti. Belki de Miranda hamile olduğunu söylemiş ya da Daniel tuvalette hamilelik testi bulmuştu. Ama paniğe kapılmıştı, o eski paniğine. Daniel ne yapacağını bilememişti. İçini huzursuzluk kaplamış, boğulacak gibi olmuştu. Holde duran çizmelerini giymiş, dışarı çıkıp bir taş almıştı. Ardından geri dönmüş Miranda'ya gözlerini yummasını söyleyip ona vurmuştu. Kızın onu görmemesi gerekiyordu. Tıpkı küçük Ilva'ya yaptırdığı gibi Miranda'dan da elleriyle gözlerini kapatmasını istemişti. Nathan Pollock'a göre katil kıza yüzünü kapattırarak yüzünü yok etmiş, böylece onu yalnızca bir nesneye dönüştürmüştü. Ama işin aslı başkaydı. Daniel Miranda'ya aşıktı. Kız korkmasın diye ellerini yüzüne kapattırmıştı. Diğer bütün cinayetleri planlayarak işlemişti ama Miranda cinayeti paniğe kapılarak işlenmişti. Kızı içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağını bilemediği için öldürmüştü. Daniel Miranda'yı yatağa yatırırken Elizabeth gelmiş olanları görmüştü. Daniel o geldiğinde belki taşı çoktan ateşe ya da ormana atmıştı. Elizabeth'in kaçıp çamaşırhaneye girdiğini görmüştü. Daniel malzeme odasından bir çekiç alıp çamaşırhaneye gitmiş, ondan yüzünü kapatmasını istemiş, sonra başına vurmuştu. Elizabeth öldükten sonra suçu yeni gelen kıza Vicky Bennett'a atmak için harekete geçmişti. Vicky'nin ağır ilaçlar alarak derin uykuya daldığını biliyordu. Her şeyi kız uyanmadan halletmeliydi. Elizabeth'in anahtarlarını almış, binaya dönüp tecrit odasının kapısına takmış, sonra Vicky'nin odasına kanıtlar bırakmaya gitmişti. Kızın vücudunu kana bulamış ve binadan çıkıp gitmişti. Büyük ihtimalle arabanın koltuğuna çöp torbası ya da gazete sererek oturmuş, eve döndüğünde elbiseleriyle birlikte bunları da yakmıştı. Sonra da bir şey biliyorlar mı ya da biri bir şey sezdi mi diye kontrol etmek için olay yerine yakın durmuş, hem yardımsever danışman hem de kurban rolünü oynamıştı. Yuna Stockholm'e yaklaşıyordu. Radyoda dinlediği program bitmek üzereydi. Selma Lagerlöf'ün Gösta Berling Saga kitabı üzerine konuşuyorlardı. Yuna radyoyu kapattı. Düşünceleri olayın son safhasına doğru ilerledi. Miranda'nın Vicky'ye göz yumma oyununu anlattığını öğrenen Daniel, Vicky'nin bu olayı eline boyuna anlatması halinde suçlarının açığa çıkacağını anlamıştı. Vicky'nin doğru sorular sorabilecek yetenekli bir psikologla karşılaşması yeterdi. İşte bu yüzden Vicky tutuklanmasın diye çabalamıştı. Vicky'yi öldürüp intihar süsü verecekti. Daniel yıllarca örselenmiş kızlarla çalışmıştı. Güvenlikten ve aileden yoksun çocuklarla. Bilinçli ya da bilinçsiz bu tür çevreleri aramış, Ilva'yı hatırlatan kız çocuklarına aşık olmuştu. Daniel bu kız çocuklarından faydalanmış, çalıştığı kurumdan ayrıldıklarında kimseye anlatmasınlar diye peşlerine düşüp onları öldürmüştü. Yuna trafik ışıklarına gelirken yavaşladı. Sırtından bir ürperti geçti. hayatı boyunca bir sürü katille karşılaşmıştı. Daniel herhalde ikinci sıraya otururdu. Kurbanlarını öldürmeden önce haklarında raporlar yazıp görüş bildirerek özenle cinayete hazırlanmıştı. 181. Bölüm. Yunalin'in arabasını karla plana park edip Disa'nın dairesine gitmek için caddenin karşısına geçti. Soğuk bir sis vardı. Yuna, dedi Disa kapıyı açtığında, artık gelmezsin diye düşünmeye başlamıştım. Televizyonda Delsbo'da olanları anlatıp duruyorlar. Yuna başını salladı. Katili yakaladın ha, dedi Disa gülümseyerek. Yani buna yakalamak denirse, dedi Yuna. Daniel'in babasının alev almış bedeniyle oğlunu kucaklaması geldi aklına. Şu seni arayıp duran zavallı kadın ne durumda? Onun da yaralandığını söylüyorlar. Flora Hansen, dedi Yuna hole girerken. Tavan lambası başına çarptı ve duvarlarda ışık gezindi. Yuna'nın aklı Daniel Grimm'in kutusundaki kızların fotoğraflarına gitti. Yorgunsun, dedi Disa yumuşak bir sesle ve onu elinden tutup odaya soktu. Kardeşi Flora'yı bacağından vurdu, sonra Yuna cümlesini bitirmeden sustuğunu fark etmedi. Benzin istasyonunda biraz silse de kıyafetlerinde hala Flora'nın kanı vardı. Hadi sen banyoya gir, ben de gidip köşedeki restorandan yemek alayım, dedi Disa. Sağ ol, deyip gülümsedi Yuna. Oturma odasından geçerlerken televizyonda Alan Frank'ın fotoğrafını gösteriyorlardı. Durup haberi dinlediler. Genç bir muhabir Alan Frank'ın gece ameliyat edildiğini, doktorun hastanın durumuna iyimser baktıklarını söyledi. Alan'ın danışmanı Robert Bianchi göründü, çok bitkindi. Yüzünde dokunaklı bir gülümseme vardı. Alan yaşayacak, dedi yaşlı gözlerle. Neler oldu, diye fısıldadı Disa. Katile karşı tek başına savaşıp çocuğun hayatını kurtardı. Aman tanrım, diye fısıldadı Disa. Evet, Alan Frank gerçekten sıra dışı, dedi Yuna ve Disa'nın dar omuzlarını okşadı. 182. Bölüm. Yuna mutfak masasının başına bir battaniyeye sarınarak oturmuş, chicken, vindaloo ve tikka masala yiyordu. Çok lezzetli. Annemin tarifi, fazla söze gerek yok, deyip güldü Disa. Tandır ekmeğini bölüp yarısını Yuna'ya verdi. Yuna gülümseyen gözlerle ona bakıp şarabından içti ve anlatmaya devam etti. Disa dinliyor, sorular soruyordu. Yuna da anlattıkça rahatlıyordu. Flora ile kardeşi Daniel'in çok küçük yaşta yetimler evine bırakılıp terk edildiklerinden bahsetti. Yani gerçekten kardeşler, dedi Disa kadehini doldururken. Evet, Ronne çiftliğindeki zengin çiftin onları evlat edinmesi büyük hadise. Anlıyorum. Çiftlikte kahyanın kız çocuğuyla oynarlarken çok küçüklermiş. Tarlalarda ve çan kulesinin etrafında oynuyorlarmış. Daniel Ilva'ya aşık olmuş. Flora parmaklarının arasından bakarken Daniel'in Ilva'yı öptüğünü görmüş. Flora bunu anlatırken gözlerini nasıl hayretle açtığını hatırlıyordu Yuna. Ilva gülerek hamile kaldım, demiş. Daniel daha o zaman 6 yaşındaymış ama bir nedenle paniğe kapılmış. Sonra, dedi Disa. Kızlara gözlerini yummalarını söylemiş, sonra yerden ağır bir taş alıp Ilva'nın başına vurmuş. Disa yemeği bıraktı, yüzü sararmıştı. Flora'nın nasıl kaçtığını, olanları babasına nasıl anlattığını dinledi. Ama baba Daniel'i seviyormuş, onu savunmuş, dedi Yuna. Flora'ya iftira atmamasını söylemiş. Yalancıların ateşten göle atılacaklarını söyleyerek kızı tehdit etmiş. Kız da söylediklerini geri almış, öyle mi? Yalan söyledim, demiş ama böyle korkunç bir yalan söylediği için yetimhaneye göndermişler. Yani Flora gördüklerini inkar etmiş. Yalan söyledim diye yalan söylemiş, öyle mi, dedi Disa? Öyle, dedi Yuna. Flora'yı düşündü. Bunlar başına geldiğinde küçücük bir kızdı. Daha önceki hayatını, evlatlık gittiği ilk aileyi ve kardeşini çok çabuk unutmuştu. Yuna Flora'nın nasıl yalan dolu bir dünya kurduğunu hayal edebiliyordu. Başkalarını mutlu etmek için yalan söylüyordu. Birgitta Gort'ta işlenen cinayetleri, elleri yüzüne kapatılmış kızı duyduğunda anıları canlanmıştı. Peki Flora Hansen bütün bu anılarda nasıl baş ediyor, diye sordu Disa. Yuna'ya daha fazla yemek almasını işaret etti. Buraya gelirken Brit Mary'i arayıp bu konuyu konuştum.
İğnenin karısını mı?
Evet, kendisi psikiyatır. Pek öyle şaşırmış görünmedi. Brit Mary, bellek kaybı ve post-travmatik stres bozukluğu üzerine değişik açıklama modellerinin olduğunu söylemişti. Çok güçlü adrenalin ve strese bağlı hormon salgısı uzun süreli hafızayı etkilerdi. Ağır travmaya yol açan olaylar yaşandığında anılar hafızamıza neredeyse hiç bozulmadan kaydedilirdi. Gizlenir, işlenmediğinden duygusal olarak dokunulmaz kalırdı. Ancak doğru uyarımla anılar fiziksel duyum ve görüntüler olarak ortaya çıkabilirdi. Flora radyoyu dinlediğinde önce sarsılmıştı, nedenini bilemiyordu. Fakat polise bilgi vererek para kazanacağını düşündü, dedi Yuna. Ancak gerçek anıları ortaya çıkmaya başladığında bunun hayalet olduğunu düşündü.
Belki gerçekten hayaletti, dedi Disa.
Ne demezsin, dedi Yuna. Her neyse, gerçeği anlatmaya başladı ve gizemi çözdü. Yuna ayağa kalkıp masadaki mumu söndürdü. Disa Yuna'nın yanına gitti ve battaniyenin içine girip ona sarıldı. Uzun süre öyle kaldılar.
Sana bir şey olacak diye çok korkuyorum, dedi Yuna.
Bu korkudan hiç kurtulamadım. Senden uzak durmamın tek nedeni buydu.
Bana ne olabilir ki, deyip gülümsedi Disa.
Kaybolabilirsin.
Yuna, ben kaybolmam.
Samuel Mendel diye bir arkadaşım vardı, dedi Yuna alçak sesle. Sonra sustu. 183. Bölüm. Yuna Linna, Normalm Emniyet Müdürlüğü'nden çıkmış Kronaberg Parkı'nın dik yokuşunu tırmanıyordu. Tepeyi geçip eski Yahudi mezarlığına yöneldi. Çit kapısının iç tarafındaki çelik teli alışkın ellerle çözdü ve kapıyı açıp içeri girdi. Taşları kararmış eski mezarların arasında daha yeni duran bir mezar vardı. Taşında şu isimler yazıyordu: Samuel Mendel, eşi Rebecca ve oğulları Joshua Ruben. Yuna mezar taşının üstüne küçük yuvarlak bir taş koydu ve gözlerini yumarak durdu. Nemli toprak kokusu geldi burnuna. Ağaçların tepelerinde dolaşan rüzgarın sesini duydu. Samuel Mendel, Aaron Isaac'ın itirazlarına rağmen 1787'de bu mezarlığın yerini satın alan Koppel Mendel'in akrabasıydı. Mezarlık 1857 yılından beri kullanılmasa da Koppel ailesinin dinlenme yeri olmuştu. Samuel Mendel cinayet masası komiseriydi. Yuna'nın ilk iş arkadaşıydı. Özel hayatlarında da yakın arkadaş olmuşlardı. Samuel Mendel erken ölmüştü. 46 yaşında. Mezar taşı farklı bir şey söylese de Yuna, Samuel'in aile mezarlığında yalnız olduğunu biliyordu. Yuna ile Samuel'in ilk büyük davası Samuel'in son davası olmuştu. Yuna bir saat sonra Başsavcılık Polis Davaları Şubesi'nin bir odasında oturuyordu. Soruşturmayı yürüten ekibin şefi Mikael Boge, sekreter Helena Filorine ve başsavcı Sven Wiklund da odadaydı. Pencereden içeriye sarı bir ışık vuruyor, mobilyaların cilaları ile kitaplığın cam kapakları parlıyordu. Kitaplığa güzel ciltli yasa kitapları, polis yönetmelikleri, anayasa kitabı ve yüksek mahkeme içtihatlarının olduğu kitaplar dizilmişti.
''Sana dava açıp açmayacağımıza karar vereceğim, Yuna Linna'' dedi başsavcı ve önünde duran bir deste kağıdın üzerine elini koydu.
''Burada bir sürü belge var, hiçbiri lehine değil.''
Koltuğunun sırtlığına yaslanıp Yuna'nın gözlerine baktı. Helena Fiorina'nın nefes sesiyle kaleminden çıkan sesin dışında ses yoktu odada.
''Gördüğüm kadarıyla,'' diye devam etti Wiklund kuru bir sesle, ''bu davadan ancak çok sağlam bir açıklamayla kurtulabilirsin.''
''Yunan'ın sağlam bir kozu vardır hep,'' diye fısıldadı Mikael Boge.
Pencereden bulutsuz gökyüzünde beyaz izler bırakarak yükselen bir uçak görünüyordu. Sandalyeler gıcırdadı, Helena yutkanıp kalemini yana bıraktı.
''Yalnızca neler olduğunu anlatman yeter,'' dedi Yuna'ya. ''Sepo'nun operasyonundan önce orada olmanı gerektiren ciddi bir neden vardı belki.''
''Öyle,'' dedi Yuna.
''Senin iyi bir polis olduğunu biliyoruz,'' deyip mahcup bir ifadeyle gülümsedi Mikael Boge.
''Ama yasa çiğneyen bir polis,'' dedi başsavcı. ''Ben de yasa çiğneyenleri çiğneyen bir adamım.
Seni şimdi şuracıkta çiğnememem için bir neden göster.
Helena, savcı Wicklund'un ilk defa böyle, neredeyse yalvarır gibi konuştuğunu duyuyordu.
Meslek hayatın söz konusu Yuna diye fısıldadı Mikael Bolge.
Helena'nın çenesi titremeye başladı. Mikael Bolge'nin alnı terlemişti. Yuna nihayet başsavcının gözlerine bakarak konuşmaya başladı.
Kararı yalnızca benim verdiğimi biliyorsunuz dedi. Ama vereceğim cevap belki sizi hiç...
Yuna telefonu titreşince sustu, bakışları telefonun ekranına kaydı ve ıslak granit grisi gözleri karardı.
Özür dilerim dedi ciddi bir sesle, bunu cevaplamak zorundayım.
Yuna telefonu açarken odadaki üç kişi şaşkın gözlerle onu izliyordu.
Evet biliyorum dedi alçak sesle, evet hemen geliyorum.
Yuna telefonu kapatıp başsavcıya sanki nerede olduğunu çıkaramıyormuş gibi dalgın bir ifadeyle baktı.
Gitmek zorundayım dedi ve odayı terk etti.
184. bölüm. Yuna'nın uçağı 1 saat 20 dakika sonra Herje Dahlen Sveg havaalanına indi ve Yuna hemen bir taksi tutup Blåvingen bakım evine gitti. Buraya gelme nedeni Rosa Bergman'dı. Bergman Adolf Friedrich Kilisesi'nin önünde peşine takılmış, "Neden kızın ölmüş gibi davranıyorsun?" diye sormuştu Yuna'ya. Rosa Bergman vaftiz adını değiştirmiş ve annesinin evlenmeden önceki soyadını almıştı. Şimdiki adı Maya Stefansson'du.
Yuna taksiden indi ve sarı blok binalardan birine girip Maya'nın kaldığı bölüme çıktı. Daha önce karşılaştığı hemşire resepsiyondan el salladı. Jaluzilerin arasından sızan ışık kıvırcık saçlarını bakır rengine boyamıştı.
"Çok çabuk oldu," diye cıvıldadı. "Hemen aklıma geldiniz. Panoda kart vizitiniz duruyor. Hiç vakit kaybetmeden ara."
"Konuşabilecek durumda mı?" diye kadının sözünü kesti Yuna.
Yuna'nın ses tonunu duyan kadının yüzü değişti ve ellerini açık mavi önlüğüne sürdü.
"Yeni doktorumuz dün buradaydı. Çok genç bir kız. Sanırım Cezayirli. Maya'nın ilaçlarını değiştirdi. Daha önce konuşulduğunu duymuş ama hiç şahit olmamıştım. Yaşlı kadın dün uyandı ve çok açık bir dille sizinle konuşmak istediğini söyledi."
"Nerede?" Yuna'nın önüne düşen hemşire Yuna'yı perdeleri kapalı bir odaya götürdü ve onu yaşlı kadınla baş başa bırakıp çıktı.
Dar küçük bir masanın üzerinde çerçevelenmiş bir fotoğraf vardı. Anne oğul fotoğrafı. Anne bir elini oğlunun omzuna atmıştı. Ciddi ve koruyucuydu. Duvar boyunca yerleştirilmiş ağır mobilyaların zengin bir evden geldiği belliydi. Koyu renk bir yazı masası, bir tuvalet masası ve altın gibi parlayan kaideler. Rosa Bergman koyu kırmızı yastıkların olduğu bir kanepede oturuyordu. Şık bir bluz, etek ve örme hırka giymişti. Yüzü şiş ve kırışıktı ama bakışları kararlıydı.
"Adım Yuna Linna. Bana söyleyeceğim bir şey varmış."
Kadın başını sallayıp binbir zahmetle ayağa kalktı. Yatağının yanındaki komodinin bir çekmecesini açıp bir Gideon İncil'i çıkardı. İncil'i sırtından tutup yatağın üzerinde salladı ve çarşafın üzerine katlanmış bir kağıt düştü.
"Yuna Linna," deyip kağıdı aldı. "Yani sen Yuna Linna'sın öyle mi?"
Yuna cevap vermedi. Şakağına iğne batması gibi bir migren saplandı.
"Nasıl kızın ölmüş gibi davranabilirsin?" diye sordu Rosa Bergman.
Yaşlı kadının bakışları duvardaki bir fotoğrafa kaydı.
"Keşke oğlum yaşasaydı. Çocuğunu kaybetmek ne demek bilmiyorsun tabii. Hiçbir şey çocuğumu yüzüstü bıraktıramazdı bana."
"Ben ailemi yüzüstü bırakmadım," dedi Yuna öfkeyle. "Hayatlarını kurtardım."
"Sunma bana geldiğinde," diye devam etti Rosa. "Senden bahsetmedi ama paramparçaydı. En kötüsü de kızının durumuydu. Konuşmayı bıraktı. 2 yıl hiç konuşmadı."
Yuna sırtından ensesine doğru yükselen bir ürperti hissetti.
"Onlarla iletişime mi geçtin?" dedi. "Onlarla bağ kurmayacaktın."
"Kaybolup gitmelerini seyredemezdim," dedi kadın. "Halleri içimi dağılıyordu."
Yuna sunmadan çok zor durumda kalmadan adını anmayacağını biliyordu. Hiçbir zaman iletişime geçmeyeceklerdi. Kesinlikle uzak duracaklardı birbirlerinden. Hayatta kalabilmelerinin tek yolu buydu. Yuna komodinden destek alıp güçlükle yutkundu ve bakışlarını tekrar yaşlı kadına çevirdi.
"Nasıllar?" diye sordu.
"Durum ciddi Yuna Linna," dedi Rosa. Lumi ile her yıl bir kez buluşurduk. Ama ben çok unutkan oldum. Kafam da karışıyor.
Ne oldu?
Eşin kanser, Yuna Linna, dedi Rosa yavaşça. Telefon açtı, ameliyat edilecekmiş. Kurtulma ihtimali çok düşük.
Lumi sosyal hizmetlerin alacağını bilmeni istedi.
Yani ölecek olur.
Ne zaman oldu bu, diye sözünü kesti Yuna dişlerini sıkarak. Ne zaman telefon açtı?
Korkarım geç kaldık, diye fısıldadı Rosa. O kadar unutkan oldum ki.
Kadın Yuna'ya adresin yazılı olduğu kırışık kağıdı uzattı ve romatizmalı ellerine baktı.
37. ayrımın sonu. Sayfa 536.